Madde bölüm 6. 6. bölümün konusu dışta görünen doğruluğa hükmeden içteki etkenler. Sadaka vermek, dua, oruç ve mal sahibi olmak. Tanrı egemenliğine ait kişilerin Tanrı ile olan bağlantıları. Matta'nın 6. bölümü dinin dış görünümü ile ilgilidir. 5. bölümde kralların kralı kendi egemenliğine ait olan kişilerin ne gibi bir doğruluğa sahip olmaları gerektiğini belirtti. Ferisiler ile yazıcıların sahip olduğu doğruluktan daha üstün bir doğruluk olmalıydı. Bu üstün doğruluk ancak ve ancak İsa Mesih'e olan iman sayesinde elde edilebilir. Matta'nın 6. bölümünde ise Tanrı egemenliğine ait olanların pratik şekilde doğruluklarını nasıl sergilemeleri gerektiği açıklanır. Tanrı için bir iş yapacaksak, her zaman bunu ne amaçla yaptığımızı sorgulamalıyız. İyi işlerimizi harekete geçiren etken nedir? Tanrı ile imanlı arasında yer alan bir şeydir bu. Bu ilişkiye bir başkasını sokamayız. Bu bölümde ele alınan konular yardım, dua, oruç, para ve gelecek konusunda hazırlıklı olmaktır ki bunların hepsi pratik ve düşünmemiz gereken şeylerdir. İlkin Rabbimiz fakirlere yardım konusunu ele aldı. Yine altını çizerek söyleyeyim, bunların hepsi de dinsel işlerin dışa yansımasıdır. İsa şöyle dedi, doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla uygulamaktan sakının. Yoksa göklerdeki babanızın katında karşılığınız olmaz. Matta 6 ayet 1. Rab İsa Mesih burada Tanrı egemenliğine ait kişilere hitap ediyor olsa bile bu ayetlerde bizim için iyi ilkeler vardır. Öyleyse birine yardım ederken önünde boru öttürme. İki yüzlülerin sinagoglarda, sokaklarda insanlarca övülmek amacıyla takındıkları tutumdur bu. Doğrusu size derim ki onlar karşılıklarını aldılar. Matta 6 ayet 2. Bu sözü fırça atarcasına söyledi. Dinsel işleriyle övünenlere fırça atıyor. Ferisiler fakir fukaraya bir şey vermek istedikleri zaman gelenekleri uyarınca Yeruşalim'in en işlek sokağına gidip orada boru öttürürlerdi. Bu geleneğin ilk ve öz amacı fakir fukarayı çağırmaktı. Birisi yardım dağıtmak üzereydi ve her fakirin bundan haberi olmalıydı. Daha sonra bu amacın yerini daha sinsi, daha bencil bir amaç aldı. Bu şekilde Ferisiler yapmakta oldukları iyi işlerin herkesçe görülmesini sağlıyorlardı. Bugün de buna benzer bir durum görülebilir. Bazı Mesih imanlıları da buna benzer şekilde biz şu kadar yardım ettik, depremzedelere şu kadar battaniye, şu kadar çadır, şu kadar yemek dağıttık diye iyi işlerini sergilemek amacında değiller mi? Dikkatli olmalıyız kardeşim. İyi işlerimizi bu şekilde sergilersek insanların alkışından başka bir ödülümüz olmayacaktır. Ferisiler yaptıkları iyiliklerin karşılığını almışlardı. Neydi bu karşılık? O zaman şöyle soralım. Elde ne etmek için bu iyilikleri yapıyorlardı? İnsanlarca övülmek için değil mi? İşte bu övgüyü aldılar. Ama Tanrı'dan hiçbir övgü almadılar. İsa diyor ki, onlar insanlardan övgü almak için bunu yaptılar. Boruyu öttürdüler ve herkes onların ne kadar yardımda bulunacaklarını görmeye geldiler. İşte Ferisilerin bekledikleri ve aldıkları karşılık buydu. Onlar yardım ederken bunun kendileriyle Tanrı arasında olan bir iş olarak kalmasına razı olmadılar. Araya insanları kattılar. Dostum, sen ne amaçla fakir fukaraya yardım ediyorsun? Biliyor musun, vermenin çeşitli yolları vardır. Yıllarca önce bir imanlı kuruluşunda bir ara bağışları toplama görevi bana verilmişti. Görevimi yapmadan önce de bana talimatlar verdiler. Yardım eden her kişiye fırsat tanımalıydım. Niçin? Ne kadar yardımda bulunduklarını yüksek sesle söylemeler için. Örneğin şöyle yapacaktım. Ayakta durup soracaktım. Hangi kişiler yüzer euro ya da dolar yardımda bulunacaklar? Biraz şaşırdım ve sordum. Neden bu şekilde yardım topluyorsunuz? Şöyle bir cevap aldım. Normal şekilde bağış toplanırsa birisi belki de 1 dolar verecektir. Ama kimler 100'er dolar verecek sorusuna aynı kişi böbürlenmek için evet diyebilir. Dostum, bence bunun boru öttürmekten farkı yoktur. Daha sonra öğrendim ki bu adam bu şekilde yardım edermiş. Başkaları vardır, belki de dolar değil de 500 ya da 1000 dolar vermek isterler. Ama bunu şahsen sana teslim etmek isterler. Neden? Kendisinin böyle yüklü bir bağış yaptığı bilinsin diye. Benim vaiz olduğum kilisede bir adam vardı. Ben tam vaaz kürsüsüne çıkmadan önce bana bir çek verirdi. Bunu ne amaçla yaptı bilmiyorum. Belki de bu parayla beni sevindireceğini tahmin ediyor. Ve belki kürsüden ona teşekkür edeceğimi umuyordu. Bu adamın bir arkadaşı bir gün bana gelip, söz konusu efendi biraz gücenmiş dedi. Neden gücenmiş? Çünkü bir önceki pazar elime tutuşturduğu yüksek rakamlı çekten hiç söz etmemişim. Tabii ki söz etmedim diye cevap verdim ve bunu neden yapmadığımı açıkladım. Sizin arkadaşınız gerçekten çok zengin bir adamdır. Bana verdiği çek onun varlığıyla kıyaslandığı zaman oldukça küçük bir bağış sayılır. Aynı pazar günü bir başkası aslında postacı bana bir zarf verdi ve ancak tapınmadan sonra açılmasını rica etti. Zarfı açtığımda zaman içinde bir çek ve üzerinde sizin dostunuzun verdiği çekin iki misli bir rakam gördüm. Kimin ne kadar yardımda bulunduğunu herkese duyuracak olsaydım postacının yardımını duyurmam gerekirdi. Ama bu alçak gönüllü adam bunu yapmamı istemedi. Size bir şey söyleyebilir miyim dostum? Yardımda bulunduğumuzda bu her zaman Rab ile aramızda kalmalı. Bir başkası devreye girdiği zaman ya da bir başka kişiyi devreye soktuğun anda Tanrı'dan gelen takdiri ve ödülü hemen kaybetmiş oluyorsun. Günümüzde bazı Mesih imanları öyle şekilde bağışta bulunuyorlar ki buna bağış vermek diyemeyiz. Örneğin benim mezun olduğum okulun yönetimi insan tabiatını istismar etmesini çok iyi beceriyordu. Ben okuldayken okul binasına güzel bir kule eklenmesi için planlar çizilmişti. Planlar çizildikten sonra kulenin inşası için gereken finansmanı elde etmek için ne yaptılar? Finansmanı sağlayacak olan kişinin ismini kule üzerine yazacaklarını ilan ettiler. Birden baktık ki en azından 5-10 kişi isimlerini kule üzerinde görmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Bugün o kule üzerinde bir isim var. Finansmanı sağlayan adamın adı. Bu isim onun borusunu çalıyor. Birçokları bu şekilde yardım eder. Tanrı'nın gözünde bu gibi yardımın, değerli dostum, açıkça söyleyeyim, hiçbir değeri yoktur. Bakın Tanrı sözü ne diyor? Matta 6. bölüm 3 ve 4. ayetler. Birine yardım elini uzatırken sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin. Yardımını gizlice yap. Gizlilikte gören baban sana yaraşanı verecektir. Dostum, para yardımında bulunmak için elini cebine soktuğun zaman diğer elini havada sallayarak herkese ne yaptığını beyan etme. Rabbimiz diyor ki yardımda bulunmak üzere elini cebine soktuğun zaman bunu öyle gizlice yap ki diğer elinin bile bundan haberi olmasın. İsa Mesih'in bu sözleri gösterişi seven din önderlerini utandırmak içindi. Liberal görüşlü arkadaşlarıma yeniden sormak istiyorum. Gerçekten dağ başında verilen vaazdaki prensiplere göre yaşıyorlar mı? Ben şahsen buna inanmıyorum. Matta 6 ayet 5. Dua ederken iki yüzlüler gibi davranmayın. Onlar sinagoglarda, sokak köşelerinde dikilip dua etmeyi severler. Amaçları gösteriştir. Doğrusu size derim ki onlar karşılıklarını aldılar. İki yüzlüler gibi davranmayın. Rabbimiz burada çok sert bir dille konuşuyor değil mi? Onlar karşılıklarını aldılar. Neden dua ederler? Dua ettikleri insanlarca görülsün diye. İşte görüldüler ve karşılığını aldılar. Bu onların beklediği karşılıktı ve bu karşılığı aldılar. Birisi dua edeceği zaman başını örter. Neden? Herkes dua ettiğini görsün diye. Rab ise bu adam ödülünü almıştır diyor. Elde etmek istediğini elde etmiştir. İnsanların onu görmelerini istemişti, onlar da gördüler. Bu adamın duası ancak tavana kadar ulaşmıştır. Ondan öteye gitmemiştir. 6. ayet. Ama sen dua ederken iç odana çekil, kapını örtüp gizlide olan babana dua et. Gizlilikte gören baban da sana karşılığını, yaraşanı verecektir. Burada karşımızda duran kavram gerçekten devrimci bir şeydir. Fark ettiniz mi? Burada Rabbisa Mesih baba terimini kullanır. Rabbin sözünü ettiği kişiler Tanrı'nın egemenliğinin yurttaşlarıdır. Bugün Tanrı'nın çocuğu olmak için ne yapabiliriz? Yuhanna 1.12 bize yanıtını veriyor. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin tümüne Tanrı'nın çocukları, bundan daha az ya da daha çok bir şey vermedi, olma hakkını, olma yetkisini verdi. Rabbimiz ona gelen Nikodemus adında birisine yeniden doğmalısın dedi. Bu olay hayatında gerçekleşmeden Tanrı'nın çocuğu olamazsın. Tanrı'ya baba diyemezsen yeniden doğuşun yoktur demektir. Onun çocuğu değilsin demektir. Eski antlaşma yazılarında insan ile Tanrı arasındaki ilişkiler konusunda Tanrı'ya baba denildiğini göremezsiniz. İsrail ulusu toplu olarak Tanrı tarafından oğlum İsrail ifadesine hedef olmuştur ama bireysel olarak hiç kimse Tanrı'ya baba diyemezdi. Rabbisa Mesih burada yepyeni bir ilişkiden söz etmektedir. Ne diyor İsa dua konusuna ilişkin? Gizlide yapılmalı ve samimiyetle olmalıdır. Adını sanını duymadığımız bir sürü Mesih imanlısı Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde ödüllerini almaya gelince onların üstün düzeyde dua eden kişiler olduğu meydana çıkacaktır. Bugün onları tanımıyoruz. Çünkü Rabbin buyurduğu gibi gizlide dua etmişlerdir. Matta 6 ayet 7. Dua ederken tanrısızlar gibi boş tekerlemelerden kaçının. Çünkü onlar çok söyledikleri için Tanrı'nın kendilerini işiteceğini sanırlar. Geçenlerde birinin duasına kulak misafir oldum. Rab'den bir şeyler istiyordu arkadaş. Ama aynı duayı en azından 10 defa tekrarladı. Oysa bir isteği Rab'be bir kez söylemek yeterlidir. Çünkü Tanrı'dan bir kez dilesek bile Rabbimiz bizi duyacaktır. O bizi her zaman duyar. Evet, bazı durumlarda duada ısrarla durmalıyız ama aynı duada tekrarlamalarla, tekerlemelerle değil. Matta 6 ayet 8. Onlar gibi olmayın diyor. Çünkü babanız size gerekli olanı siz daha ondan dilemeden önce bilir. Değerli dostum, duanın özellikleri arasında basit ve kısa olması şarttır. 1. Samimiyet. Sen dua ederken iç odana çekil, kapını örtüp gizlide olan babana dua et. Gizlilikte gören baban da sana yaraşanı verecektir. Evet, odana çekil, hem de iç odana, kapıyı kapat, duan senin ile Rabbin arasında olsun. 2. Duan basit olsun. Dua ederken tanrısızlar gibi boş tekerlemelerden kaçının, çünkü onlar çok söyledikleri için Tanrı'nın kendilerini işiteceğini sanırlar. Boş tekrarlamalardan kaçının. Dua konusu neyse onun özüne hemen inip isteğinizi Rabbe duyurun. Sen daha duanı dile getirmeden önce göksel baban senin neye ihtiyacın olduğunu zaten biliyor. Onun bizden beklediği ona gelip isteklerimizi duada dile getirmektir. Şimdi ise bize örnek bir dua veriyor. Şöyle dua edin diyor. Burada Rabbin duası diye bilinen bu duayı incelemeye başlamadan önce size bir şey söylemeliyim. Ben şahsen bu duayı tapınma ve toplu dua zamanlarında kullanmıyorum. Pazar günü kiliseye dolan insanların kalkıp da gündelik ekmeğimizi bize bugün ver diye dua etmesi bana biraz tuhaf geliyor doğrusu. Dua edenlerin her birini evde güzel bir ziyafet bekliyor ya da bir lokantaya gidip güzel yemekler yiyecekler. Bunu bilirken gündelik ekmeğimizi bize bugün ver diye nasıl dua edilir? Gerçekten fakir olan, ekmeğinin nereden geleceğini bilmeyenlerin bu duayı dile getirmeleri doğaldır. Ama her gün iyi yemekler yiyen bir topluluğun bu duayı dile getirmesi boş tekrarlamalardan başka bir şey değildir. Ancak Rabbin duasına gelince bunun her imanlı ve her durum için en iyi bir dua örneği olduğunu unutmayalım. Şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsansın. Matta 6, ayet 9. Burada dikkatinize bir şeyi çekmek istiyorum. İsa Mesih'in dile getirdiği bu dua onun duası değildir. Bizim bu şekilde dua etmemizi ister. Kendisi bu duayı dile getiremez. Göklerdeki babamız diye dua edemez. Bizimle aynı safa geçip de bu duayı dile getiremez. Çünkü oğul ile baba arasındaki ilişki özel bir ilişkidir. Gökseldir ve zaman başlamadan önce baba ile oğul arasında olan ilahi bağlantıyı dile getirir. Tanrılığın üç kişiliğinin oluşturduğu bir gerçektir. Doğumdan kaynaklanan bir şey değil. Tanrı'nın varoluşunun bünyesinde barındırdığı sıfatları dile getirir. Ben bir insan olarak İsa Mesih'e olan iman sayesinde yeniden doğdum ve Tanrı'nın çocuğu oldum. Ben Tanrı'ya baba diyebilirim çünkü yeni doğuş mucizesi bana bu hakkı tanıdı. İsa benimle aynı safa geçemez. Onun babayla olan ilişkisi yeniden doğuş sayesinde değildir. Göklerdeki babamız, bazen Tanrı'nın göklerde olduğunu unutuyoruz. Dünyada hapsedilmiş bir varlık değildir. Göklerde de hapsedilmiş birisi değildir. O her şeyin dışında ve üstündedir. Evet, o her yerde hazır ve nazırdır. Uzayın boşluğunda olduğu kadar dünyamızın dağlarında ve atmosferinde de vardır ama yarattığı şeylerden tümüyle arı ve ayrıdır. O kendi yarattığı şeylerin toplamı olamaz. Yaratılıştan çok daha fazla bir varlığı vardır. Evrenin tahtı üzerinde oturandır. Onun izni olmadan hiçbir şey olamaz ve her şey onun denetimi altındadır. Adın kutsansın. Tam anlamı zaten budur. Tanrı'nın adı kutsal olsun. Tanrı adı Tanrı neyse onu temsil eder. Onun adı kendisidir. Adı ile şahsı arasında bir ayrım yapılamaz. O zaman sorabiliriz. Sen ya da ben Tanrı'nın adını nasıl kutsal kılabiliriz? Mesih imanlıları olarak yaşam tarzımızla Tanrı'nın adını kutsal kılabiliriz. Onun adına sahibiz ve kendi yaşamımızda kutsal yaşamakla onun adını kutsal kılabiliriz. İbrahim Kenan ülkesine gitti ve bir Kenanlı onun bulunduğu yerin yanından geçerken baktı ki yeni bir komşu gelmiş. Bu İbrahim'di. Onun yeni bir komşu olduğunu nasıl fark etti? İbrahim Rab'be tapınmak için bir sunak kurmuştu. Biliyor musunuz? İbrahim peygamber nereye gittiyse orada Rab'be bir sunak kurdu. Sonra İbrahim peygamber Kenanlılarla ticaret yapmaya başladı. Baktılar ki bu yeni komşu tüm işlerinde dürüst davranıyor. İbrahim'in söylediği her söz onların güvenini kazanıyordu. Sonunda şu sonuca vardılar. İbrahim'in tapındığı Tanrı gerçekten kutsal bir Tanrı'ydı. İbrahim'in hayatını izledikten sonra bu sonuca vardılar. Avimelek adında bir Kenanlı ona, sen ne yaparsan yap, Tanrı seninle birliktedir dedi. Yine o yörenin insanlarından Het oğulları, sen aramızda yüce bir öndersin dediler. İbrahim'in tüm hayatı onun Tanrı'ya karşı duyduğu saygıyı sergiledi. İbrahim peygamberin hayatı sayesinde Kenan diyarında Tanrı'nın adı kutsal oldu diyebiliriz. Matta 6 ayet 10. Hükümranlığın gelsin, gökte olduğu gibi yerde de istemin uygulansın. Hükümranlığın gelsin. Hangi hükümranlıktan söz ediliyor? Matta'nın söz ettiği, hakkında yazdığı hükümranlıktan. İsa Mesih'in ikinci gelişinde yeryüzünde kuracağı Tanrı egemenliğinden söz ediliyor. Bence bu duayı hepimiz yükseltmeliyiz. Tanrım, hükümranlığın gelsin. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. 11. Daha önce belirttiğim gibi bu dua bizim nasıl dua etmemiz konusunda bize bir örnek olarak verildi. Şimdi özellikle bu dilek konusunda biraz düşünmenizi istiyorum. Harika bir dilektir bu. O kadar basit bir şey ki yüreğimizin en derin yerinden büyük bir arzuyla kopup Rab'be yükselmelidir. Tümüyle Rabbin sağlayışına ihtiyacımız olduğunu dile getirir. Bedensel ihtiyaçlarımız, fiziksel gereksinmelerimiz, tüm bunlar Rab tarafından sağlanmaktadır. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. İsrail ulusu çölde her gün taptaze verilen manı topladığı gibi bizim de güncel ihtiyacımız olan ekmeğin gün be gün bize verilmesini dualarımızda isteyebiliriz. Ertesi gün için toplamıyorlardı çünkü buna gerek yoktu. Rab her gün onlara man vereceğine söz vermişti. Ne ertesi gün ne de ertesi hafta için man toplayabilirlerdi. Rabbin gündelik sağlayışını gelecek günler için depo edemezlerdi. Bu dua ile her gün Rabbin verdiği manı topluyoruz. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. Bu da bize insanın günden güne ihtiyaçları ile ilgilenmesi gerektiğini gösterir. Bu bize insanın bedensel ihtiyaçlarının her biri ve hepsi Tanrı tarafından sağlandığını gösteriyor. 12. ayette şöyle diyor Matta 6. bölüm. Ve bize karşı suç işleyenlerin suçunu bağışladığımız gibi sen de bizleri bağışla. Bu duayı Rab ise kendisi için söyleyemezdi. Onda hiçbir suç yoktu. İsa Mesih günahsızdı ve bağışlanması gereken hiçbir günahı yoktu. Bu nedenle Matta'nın 6. bölümündeki bu duaya Rabbin duası diyemeyiz. Öğrencilerin duasıdır. Senin ve benim duamızdır. Bize karşı suç işleyenlerin suçunu bağışladığımız gibi sen de bizleri bağışla şeklinde yükselen dua gerçekten şeriata bağlı duadır. Bu duanın inayet ile hiçbir bağlantısı yoktur ancak iyi bir tarafı vardır. Bizi insanları bağışlamaya iter. İncil'den Efesoslara yazılan mektupta inayet ile bağlantılı bir bağış yolu önerilir. Birbirinize karşı iyi yürekli olun, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Efesoslar 4 ayet 32. Tanrı bizi Mesih'te nasıl bağışladı? İnayet, kayra yoluyla, lütufla. Bizim de insanları lütufkar şekilde bağışlamamız gerekir. Bu şekilde önce biz bağışlamıyorsak, o zaman Tanrı'nın önüne günahlarımızı götürüp de bizi bağışlamasını nasıl isteyebiliriz ki? Hayır, önce biz hiçbir şeyi hak etmemişken Tanrı bizi Mesih'te bağışlıyor ve bundan dolayı biz de insanları bağışlayabiliyoruz. Tanrı bugün bizleri bu şekilde bağışlar. İsa Mesih'in çarmı üzerinde tamamlamış olduğu işi sayesinde bizleri bağışlıyor. Yani onun kurtarışı sayesinde. Biz başkalarını bağışladığımızdan dolayı değil, Rab bizi bağışladığı zaman onun kurtarışı apaçık görülebilir. Bize karşı suç işleyenlerin suçunu bağışladığımız gibi sen de bizleri bağışla sözü hiçbir şekilde kurtuluştan söz edemez. Burada bu sözler kime hitap ediyor? Rab İsa Mesih'te kurtuluş bulmuş olanlara. Tanrı'nın karakterine sahip olanlara hitap ediyor. Kardeşim, o seni bağışlamak istediği zaman senin başkalarını bağışlamanı beklemez. Günah konusunu bu şekilde halletmez Tanrı. Günah sorununu halletmek için kendi özünden biricik oğlu İsa'yı verdi. Onu çarmı ölümüne teslim etti. Asıl bağış bu temele dayanır ve başka hiçbir yolla elde edilemez. Bugün bazı kiliselerde, özellikle kalıplaşmış resmi kiliselerde gelenek haline gelen ve her keresinde tekrarlanan bu duada bazen bize karşı suç işleyenlerin suçunu bağışladığımız gibi sen de bizleri bağışla. Bazen de bize karşı borçlu olanların borçlarını bağışladığımız gibi sen de bizleri bağışla diye dua edilir. Bu şekilde tekrarlanan bu Rabbin duası bir gün bir kilisede iki kızcağız arasında tartışma konusu olmuş. Birisi diğerine bizim kilisemizde suçlar var demiş. Diğer kızcağız da böbürlene böbürlene o neymiş ki bizim kilisemizde borçlar var demiş. Herhalde her ikisi de haklıydılar. Günümüzün kiliselerinde hem bol miktarda suç hem de bol miktarda borç var. O zaman hangi terim doğrudur? Her ikisi de. Hem suç hem de borç aynı kapıya çıkar. Her ikisi de günahtan söz eder. Bizi çetin sınavlara sokma. Bizleri kötülükten kurtar. Çünkü hükümranlıkta, güçlülükte, yücelikte çağlar boyu senindir. Amin diyor Matta 6. bölüm 13. ayette. Aslında burada ifade edilen düşünce şudur. Denenmemize yol açacak bir olanak sağlama. Günah konusunda Rab bizi denenmeye sokmaz. Daha doğrusu bizi ayartmaz. Yakup'un mektubunda okuyabiliriz. Tanrı hiç kimseyi ayartmaz. Bu Bu doğrudur. Tanrı hiç kimseyi ayartmaz. Ancak şeytanın tuzağına düştüğümüz zaman deneme ortamında buluruz kendimizi. İşte böyle bir ortamda kalmamamız için de dua edebiliriz. Bizi denenme içerisinde bırakma. Rab denenmemize izin verir ama aynı zamanda denenmeden çıkış yolunu da sağlar. İşte bu çıkış yolu için bizi denenme içinde bırakmaması için dua edebiliriz.